Ayrım 16 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 195 Döndüklerinde Orlov'u sakinleşmiş buldular. Açıkladığı İngiliz casusunun bu kadar uygun bir şekilde öldürülmüş olmasının kendisini sarstığı belliydi. MacCready gayet yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. ''Albay Orlov, yabancı bir ülkede bir yabancısınız. Geleceğinizden kaygınız var. Onun için kendinize bir sigorta olarak bazı şeyleri saklıyorsunuz. Bunu anlıyoruz. Ben de Moskova'da olsaydım aynı şeyi yapardım. Hepimizin bir sigortaya ihtiyacımız vardır. Ama Joe bana sizin CIA tarafından çok el üstünde tutulan biri olduğunuzu ve sigortaya hiç ihtiyacınız olmadığını anlattı. Bize verebileceğiniz başka gerçek adlar var mı?'' Odada tam bir sessizlik vardı. Orlov başını ağır ağır salladı. Herkes tuttuğu soluğunu bıraktı.
''Peter, bunu açıklamanın tam zamanı artık.'' dedi Roth.
''Remyans.'' dedi Pyotr Orlov. ''Gennady Remyans.'' Roth'un siniri az daha yüzünden okunacaktı.
''Biz Remyans'ı biliyoruz.'' dedi MacCready'ye baktı. ''Aeroflot'un Washington'daki temsilcisi. FBI kendisini 2 yıl önce yakalayıp ikili ajan olarak kullanmaya başladı. O günden beri bizim hesabımıza çalışıyor.''
''Hayır.'' dedi Orlov. ''Yanılıyorsunuz. Remyans ikili ajan değil. Açığa çıkarılmasını Moskova düzenlemişti. Sizin tarafa geçmesi yalandı. Size verdiği bilgilerin hepsi Moskova'da titizlikle hazırlanır. Günün birinde yapılan hasar Amerika'ya milyonlarca dolara mal olacak. Remyans İllegaller Müdürlüğü'nde KGB albayıdır. Amerika içinde 4 ayrı Sovyet casusluk ağını yönetir ve bütün kimlikleri bilir.'' Roth bir ıslık çaldı.
''Bu doğruysa gerçekten bir hazine demek. Eğer doğruysa...''
''Bunu öğrenmenin tek yolu var.'' dedi MacCready. ''Remyans'ı yakala, pentatol ver, bakalım ne çıkacak. Ayrıca yemek saatimizin geldiğini de hatırlatırım.''
10 saniye içinde ikinci iyi fikir dedi Roth. ''Çocuklar, ben Langley ile konuşmak için Londra'ya gideceğim. Konuşmamıza 24 saat ara verelim.''
Joe Roth Londra saatiyle akşam 8'de Calvin Bailey'i bulduğunda Washington'da saat 3'tü. Roth Amerikan elçiliğinin bodrumundaki şifre odasında, Bailey de Langley'deki bürosundaydı.
''Bu sabah İngilizlerle Alkenborough'daydım.'' dedi Roth. ''Minstrel ile ilk konuşmalarını yaptılar.'' ''Nasıl gitti?''
''Berbat.''
''Şaka ediyorsun. Nankör herifler, ne oldu?''
''Calvin, sorguya çeken Sam MacCready'ydi. Amerikalı aleyhtarı değildir, aptal da. Ozan'ın sahte olduğuna inanıyor.''
''Elinin körü. Ona Ozan'ın kaç testten geçtiğini söyledin mi? Bizim kendisine inandığımızı söyledin mi?''
''Evet, ayrıntılı olarak anlattım ama o kendisinin haklı olduğuna inanıyor.''
''Bu hayaline bir destek gösterdi mi?''
''Hayır, kendilerinin Ozan'ın verdiklerini inceleyerek bu sonuca vardıklarını söylüyor.''
''Çılgınlık bu. Ozan'ın bu 6 haftadır verdikleri müthişti oysa. Bu MacCready'nin ne alıp veremediği var?''
3 alan üzerinde durduk. Ozan'ın askeri bakımdan açıklamaları için eğer kendisini bize onlar göndermişse Moskova'nın söylenenlerin hepsini değiştirebileceğini iddia ediyor.
Palavra, devam et.
Afganistan konusunda bir şey demedi ama Sam'i tanırım. Bir şey biliyor ama söylemek istemiyor gibiydi. İngilizlerin, Rusların kısa bir süre sonra Afganistan'ı terk edeceklerini ima eden 1-2 şey söyledi. Böyle bir şey olduğu takdirde Ozan'ın Afganistan hakkında söyledikleri sadece arşiv malzemesi olarak kalacak. Elimizde böyle bir analiz var mı?
Joe, Rusların Kabil'den yakında ya da uzakta çekilmeye niyet ettiklerini gösteren hiçbir kanıt yok elimizde. Bay MacCready başka neler tatmin etmedi?
Orta ve Güney Amerika'da açığa çıkan Sovyet casusluk ağlarının çoktan tükenmiş olduklarını, hepsinin yerel halktan olup içlerinde bir tek Rus bile bulunmadığını söyledi.
Bak Joe, Ozan Moskova'nın orada 4 ülkede yönettiği 1 düzine casusluk ağını ortadan kaldırdı. Tabii ki ajanlar yerel halktan olacaktı. Ağır bir sorgulamadan geçtiler. Hepsini de oralardaki Sovyet büyükelçilikleri yönetiyordu. 10-15 Rus diplomatı sınır dışı edildi. Ozan KGB'nin uzun yıllar süren çalışmasına büyük darbe indirdi. MacCready palavra sıkıyor.
Bir noktada haklıydı. Ozan İngiltere'deki casusların yalnızca kod adlarını verdi.
Buradaki bir tek casusu bile bulup çıkarmak olanaksız. Biri dışında. O da öldü. Bunu duymuş muydun?
Duydum. Kötü talih. Pis bir rastlantı.
Sen bunun rastlantı olduğunu kabul etmiyor. Ozan'ın onun belirli bir gün öldürüleceğini ve İngilizlerin herifi ele geçirememeleri için adını çok geç verdiğini söylüyor. Ya da bizde sızıntı varmış.
Her ikisi de palavra.
O birinci şıkka inanıyor. Ozan'ın Moskova hesabına çalıştığından emin.
Ukala Bay Sam McCready, sana bu konuda herhangi bir kesin kanıt gösterebildi mi?
Hayır, kendisine Ozan'ı ihbar eden bir kaynağı olup olmadığını özellikle sordum. İnkar etti. Analizden böyle bir sonuç çıkarmışlar dedi.
Bailey sanki düşünceye dalmış gibi bir sessizlik oldu.
Bailey sonra,
sen buna inanıyor musun diye sordu.
Doğrusunu istersen hayır, yalan söylediğini sanıyorum. Bizim bilmediğimiz bir casusları var Moskova'da.
O zaman neden bunu açıklamıyorlar?
Bilemiyorum Calvin. Eğer Ozan'ın sahte olduğunu söyleyen casusları varsa bunu inkar ediyorlar.
Bak Joe, sen McCready'ye benim tarafından ya kanıt göstermesini ya da çenesini kapatmasını söyle. Ozan'la büyük bir başarı kazandık. Şimdi Yüzyıl Evi'nin bir karalama kampanyasıyla bunu kirletmesini istemiyorum. Çok sağlam kanıtlar istiyorum. Anlaşıldı mı Joe?
Çok iyi anlaşıldı.
Bir şey daha var. Orlov'un sahte olduğu kendilerine söylenmiş olsa bile bu Moskova'nın her zaman başvurduğu bir yoldur. Herifi Moskova kaybetti, biz kazandık. İngilizler bunu hazmedemiyorlar işte. Elbette Moskova İngilizlere bizim zaferimizin değersiz olduğu haberini iletecekti. İngilizler herifi kendileri ele geçiremediler diye böyle bir oyuna başvuruyorlar şimdi. Onlara verilen bilginin yanlış bilgilendirme olduğuna inanıyorum. Eğer ellerinde bir kaynakları varsa yalancı olan odur, bizimki değil.
Tamam Calvin, konu bir daha açılırsa Sam'e böyle söyleyeyim mi?
Elbette, Langley'in resmi görüşü bu ve bunu savunacağız.
Her iki adam da Orlov'un sahte çıkmasının her ikisinin de önü açılan mesleklerine ne yapacağını konuşmaya gerek duymadılar.
Sam'in başarılı bir çıkışı oldu dedi Joe Roth. Ozan'a epey sert saldırdı. İki kere kendisini oda dışına çıkarmak zorunda kaldım hatta. Ama Ozan'dan yeni bir ad alabildi. Gennady Remyant.
Remyant bizim zaten. 2 yıldır bana bilgi veriyor.
Roth Orlov'un Remyant'ın aslında Moskova'ya bağlı olduğunu söylediğini anlattı. Sam de bunun doğru olup olmadığının ancak Remyant'ı itirafa zorlamak olduğunu söylemişti.
Bailey bir süre düşündü, sonra ''Bir düşünelim'' dedi. ''Eğer olumlu bir karara varırsak sana bildiririm. Bu arada McCready'yi Ozan'dan uzak tut. İkisi de soluklanacak bir zaman bulsunlar.''
Joe Roth ertesi sabah McCready'yi evine kahvaltıya çağırdı.
''Çevrede iyi oteller var'' dedi. ''Sam amca da 2 kişinin kahvaltısına göz yumar elbette.'' Ama ben de iyi kahvaltı çıkarırım. Meyve suyu, yumurta ve kahve iyi mi?
McCready telefonda güldü.
Meyve suyu ile kahve yeter dedi.
McCready geldiğinde Roth üstüne bir önlük geçirmiş, mutfakta sucuklu yumurta hazırlıyordu. McCready kokuya dayanamayıp bir parça aldı.
Kahvelerini içerken Roth, ''Sam, Ozan hakkındaki görüşünü değiştirmeni isterdim.'' dedi. ''Dün gece Langley ile konuştum.''
''Calvin'le mi?''
''Evet.''
Tepkisi ne oldu?
Senin bu tutumuna üzüldü.
Üzüldü ha? Gayet şatafatlı küfürler savurduğuna bahse girerim.
Tamam, küfür etti. Memnun olmadı. Size Ozan'ı vermekle iyilik yaptığımıza inanıyor. Bir de mesajı var, Langley'in görüşü. Ozan elimizde ve Moskova çılgına dönmüş durumda. Ozan'ın aslında Moskova ajanı olduğunu Londra'ya açıklayarak zararlarını azaltmaya çalışıyorlar. Langley'in görüşü bu Sam. Üzgünüm ama bu konuda yanılan sensin. Orlov gerçek.
Joe, biz buradakiler hepten aptal değiliz. Böyle bir yanlış bilgilendirmeye düşecek kadar avanak da değiliz. Eğer kimliğini belirtemeyeceğimiz bir ajanımızın, ki yoktur, verdiği bir bilgi olsaydı, bunun Orlov'un sığınmasından önce verilmiş olması gerekirdi.
Roth fincanını bırakıp ağzı açık bir halde McCready'nin yüzüne baktı. Karmaşık cümleye bir an bile kanmış değildi.
Sam, sizin Moskova'da bir adamınız var. Tanrı aşkına açık konuş.
Konuşamam. Ayrıca böyle biri de yok.
Moskova'da size bildirmediğimiz kimsemiz yok. Teknik olarak yalan söylemiş sayılmazdı.
O zaman üzgünüm Sam, Orlov yerinde kalacak. Bizim görüşümüz sizin olmayan ajanınızın size yalan söylediğidir. Aldatılan biz değil, sizler oldunuz. Ve bu resmi görüş. Orlov 3 poligraf testinden geçti. Bu bile başlı başına bir kanıttır.
MacReady yanıt olarak üst cebinden çıkardı. Bir kağıdı Roth'un önüne bıraktı. Bazı Doğu Avrupalıların poligraf yalan makinesini atlatabildiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Biz Amerikalılar doğruyu söyleyerek yetiştirilmiş olduğumuz için yalan söylediğimizde bu hemen göze battığından onların bu başarısını gösteremeyiz. Ama pek çok Avrupalı poligraf makinesini yenebilmektedir. Dünyanın o köşesinde tüm yaşamı boyunca yalan söylemiş insanlar poligraf makinesi karşısında başarılı olabilmektedirler.
Roth burun kıvırarak kağıdı itti. Langley deneyimi olmayan ukala bir akademisyenin görüşü dedi.
MacReady doğrusunu istersen bunu 2 yıl önce Richard Helms söylemişti dedi.
Richard Helms CIA'nın efsanevi başkanıydı. Roth sarsılmış görünüyordu. MacReady kalktı. Joe, Moskova'nın oldum olası istediği bir şey vardır. İngilizler de Amerikalıların kedi köpek gibi hırlaşmaları. Şu anda hızla oraya doğru yol alıyoruz ve Orlov buraya ayak basalı sadece 48 saat oldu. Bunu biraz düşün, olmaz mı?
Washington'da Orlov'un Remyans hakkında söylediklerinin doğru olup olmadığının araştırılmasına karar verilmişti. Roth ile MacReady'nin kahvaltı ettikleri o gün plan yapıldı ve Remyans'ın saat 5'te Aeroflot bürosundan çıktıktan sonra tutuklanması kararlaştırıldı. Rus saat 5'i birkaç dakika geçe binadan çıkıp arabasını bıraktığı yere doğru yürümeye başladı. Aeroflot binası gözetleniyordu. Remyans silahlı 6 FBI ajanının arkasından geldiğinin farkında değildi. Ajanlar onu arabasına binerken tutuklayacaklardı. Her şey bir anda olup bitecek, kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Taşıtlara yasak olan sokakta Washingtonlıların oturup güneşlenmeleri ya da öğle saatlerinde yemeklerini yemeleri için tahta sıralar yerleştirilmişti. Belediye meclisi bu küçük parkın uyuşturucu alışverişi merkezi olacağını kuşkusuz tahmin etmemişlerdi. Remyans otoparka doğru yürürken sıralardan birinde bir zenci ile bir Kübalı anlaşmak üzereydiler. Her ikisinin de adamları yakınlarındaydı. Kübalı'nın ani bir bağırmasıyla kavga başladı. Kübalı bıçağına sarıldı. Zencinin korumalarından biri tabancasını çekip adamı vurdu. İki taraftan en az 8 kişi ateşe başladılar. Çevredeki birkaç yaya bağırarak kaçtılar. Her şeyin bir anda olması karşısında şaşıran FBI ajanları hemen kendilerini yere atarak silahlarına sarıldılar. Remyans kafasının arkasına yediği tek kurşunla yere devrildi. Katili hemen o anda bir ajan tarafından vuruldu. İki çetenin adamları çeşitli yönlere koşup dağıldılar. Bütün olay 7 saniye sürmüş ve 2 kişi ölmüştü. Kübalı ile iki ateş arasında kalan Remyans. İki ceset hemen en yakın morga kaldırıldılar. Duruma derhal FBI el koydu. Kübalı'nın tabancası incelemeye gönderildiyse de bir ipucu elde edilemedi. Parmak izleri ise FBI dosyalarında vardı. Adı Gonzalo Appio idi. Bilgisayar araştırmasında kendisinin narkotik büroda da kaydı olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satıcısı ve kiralık katil olduğu biliniyordu. Ancak adamın FBI'nin kuşkulandığı ama kanıtlanamayan bir özelliği daha vardı. Gerçekte Küba'nın KGB'nin emrinde olan gizli polisinin katili olduğu. Appio'nun Miami'de çalışan iki Castro aleyhtarı radyo spikerini öldürdüğüne inanılıyordu. FBI dosyayı Langley'e verince Frank Wright Bailey'i atlayarak Londra'daki Roth'u aradı.
Bilmemiz gerek Joe, hem de çok çabuk. İngilizlerin Ozan konusundaki kuşkularının bir dayanağı varsa bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Ancak eldivenleri çıkartabilirsin. Yalan makinesi ve gereken her şey. Joe, hemen oraya git ve işlerin neden birden ters gittiğini öğren.
Roth, Alkenbury'e dönmeden önce Sam MacReady'yi bir kere daha gördü. Ancak bu sefer mutlu değil, kırgın ve öfkeliydi.
Sam, eğer gerçekten bir şey biliyorsan bunu bana açıklaman gerek. Benimle açık konuşmadığın için eğer bir yanlışlık yapıyorsak bunun sorumlusu sen olacaksın. Biz size karşı açık davrandık. Haydi söyle şimdi.
MacCready ifadesiz bir yüzle arkadaşına baktı. İstemediği bir şeyi vermeyecek kadar iyi bir pokerciydi. O da bir ikilem içindeydi. Aslında Armağan'ın verdiği her şeyi Rota söylemek isterdi. Ancak Armağan incecik bir tel üstündeydi ve tel Sovyet karşı haber alma örgütünce yakında kesilecekti. Armağan'ın değil mevki ve rütbesini, varlığını bile açıklayamazdı.
Bir sorunla karşı karşıyasın Joe dedi. Bunun için beni suçlama, ben yapabileceğimi yaptım. İkimiz de Milton Rice işinin bir rastlantı olabileceğini biliyoruz. Ama arka arkaya iki rastlantı olacağına da inanmıyoruz.
Burada bir sızıntı olabilir.
Olanaksız dedi MacCready. Bunun için Washington'daki cinayetin yerini ve zamanını bilmemiz gerekirdi. Bunu bilmiyorduk. Bu iş ya Orlov'un daha önce hazırladığı bir senaryo ya da sizin tarafta bir sızıntı var. Sırası gelmişken sorayım. Sizde Orlov'un verdiği bilgileri görebilen kaç kişi var?
16. İnsaf, bari gazeteye ilan verseydiniz.
Ben, iki yardımcım, ses kayıt teknisyenleri, analizciler. FBI Remyans'ı biliyordu ama Milton Rice'ı bilmiyordu. O 16 kişi her ikisini de biliyordu. Korkarım sızıntı bizde. Herhalde bir sekreter falan gibi alt düzeyde biridir.
Ve ben size sığınan herifin sahte olduğunu sanıyorum.
Her ne olursa olsun işin aslını öğreneceğim.
Ben de gelebilir miyim diye sordu Sam.
Kusura bakma dostum, bu kere olmaz. Bu CIA işi artık, iç işi. Görüşürüz.
Roth Elkenbury'e ayak bastığı anda Albay Orlov çevresindeki insanlarda bir değişiklik olduğunu fark etti. O neşeli hava birkaç dakika içinde uçup gitmişti. Binadaki CIA ajanları hemen içlerine kapanmışlar, resmileşmişlerdi. Orlov sabırla beklemeye başladı. Roth sorgulama odasında Orlov'un karşısına oturduğunda iki yardımcısı tekerlekli bir arabayla bir makina getirdiler. Orlov poligraf makinesini görünce ne olduğunu anladı. Roth'a baktı.
''Bir şey mi var Joe?'' diye sordu.
''Evet Peter, hem de çok kötü bir şey.''
Roth Washington'daki fiyaskoyu birkaç kelimede özetledi. Orlov'un gözlerinden bir parıltı geçti. Korku mu? Suçluluk mu? Ama onu da makine öğrenecekti. Teknisyenler makinenin disklerini göğsüne, bileklerine ve alnına yapıştırırken Orlov sesini çıkarmadı. Makineyi teknisyen çalıştıracaktı. Roth da sorması gerekenleri biliyordu. Poligraf makinesi her hastanede bulunan elektrokardiyograftan farksızdı. Kalp atış hızını, nabzı ve terlemeyi, yalan söyleyen bir insandaki tüm belirtileri ölçerdi. Roth her zaman olduğu gibi bir tepki ölçüsü bulmak için basit sorularla işe başladı. Orlov bu testten 3 kere geçmiş ve yalan söyleyen birinin belirtilerini göstermemişti. Roth geçmişini, KGB'deki yıllarını, sığınmasını, o zamana kadar verdiği bilgileri sorduktan sonra sert sorulara geçti.
KGB için çalışan ikili bir ajan mısın?
Hayır.
Makinenin kalemi ağır ağır yazıyordu.
Şimdiye kadar verdiğin bilgiler doğru muydu?
Evet.
Bize vermediğin çok önemli bir bilgi var mı?
Orlov konuşmadı, koltuğun kenarlarını sıkıca kavradı.
Hayır.
Kalem birkaç kere hızla yukarı aşağı gittikten sonra normale döndü. Roth teknisyene baktı, adam başını salladı. Bunun üzerine Roth yerinden kalkıp makinenin yanına gitti. Kağıda baktı ve teknisyene kapatmasını söyledi.
Özür dilerim Peter ama o bir yalandı.
Odada sessizlik olmuştu. 5 çift göz bakışları yere dönük olan Rus'a bakıyordu.
Joe dostum, seninle konuşabilir miyim? Yalnız ama, mikrofonsuz, sadece sen ve ben.
Bu kurallara aykırıydı. Roth düşündü, neden? Yalan makinesinde ilk kez başarılı olmayan bu adam, hepsi de güvenlik kontrolünden geçmiş insanların duymasını istemediği ne söyleyebilirdi? Roth başını salladı. Odada yalnız kaldıklarında, diye sordu. Rus derin derin içini çekti.
Joe, size nasıl sığındığımı hiç düşündün mü?
Acele mi? Sana Washington'a danışma fırsatı vermeyişimi?
Evet düşündüm. Bunu sana sordum da. Yaptığın açıklamalar beni hiç tatmin etmemişti. Şimdi söyle artık.
Sonumun Volkov gibi olmasını istemiyordum. Rot midesine bir yumruk yemiş gibi arkasına dayandı. Volkov olayını meslekte olan herkes bilirdi. 1945 Eylül'ünde İstanbul'daki Sovyet konsolosu Konstantin Volkov, İngiliz başkonsolosuna gidip kendisinin aslında Türkiye'deki KGB başkan yardımcısı olduğunu ve sığınmak istediğini söylemişti. Karşılığında Türkiye'deki 314 ve İngiltere'deki 250 Sovyet ajanının adlarını verecekti. En önemlisinin de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda iki İngiliz diplomat ile İngiliz servisinde yüksek düzeyde birinin Rusya adına çalıştıklarını söylemişti. Haber Londra'ya iletilmiş, Volkov konsolosluğuna dönmüştü. Londra'da rapor Rusya masası müdürüne verilmişti. Bu ajan gerekli olanları yapıp İstanbul'a gitmişti. Volkov son görüldüğünde her tarafı sargılı bir halde Moskova'ya giden bir Rus nakliye uçağına bindiriliyordu. Orada da Lubyanka'da korkunç işkenceler sonunda ölmüştü. İngiliz Rus masası müdürü geç kalmıştı. Ancak bunda şaşacak bir şey yoktu. Çünkü kendisi yola çıkmadan önce durumu Moskova'ya bildirmişti. Rus masası müdürü Volkov'un adını açıklayacağı Kim Philby'ydi.
''Sen ne demek istiyorsun Peter?''
''Sana güveneceğimi bildiğim için o şekilde davrandım. Çok yüksek düzeyde biri değildin çünkü.''
''Ne için çok yüksek düzeyde değildim?''
''O olamazdın.''
''Seni anlamıyorum Peter.''
Aslında anlıyordu. Rus çok uzun zamandır taşıdığı bir yükten kurtulurmuş gibi tane tane, ''17 yıldır CIA içinde KGB'nin bir casusu vardır.'' dedi. ''Onun şu anda çok yükseldiğini tahmin ederim.''
16. ayrımın sonu. Sayfa 206.